Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Şili'de 8.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 milyon kişi tsunami tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Yunanistan 20 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor. Son anketler ne diyor? Seçim kimin zaferiyle sonuçlanabilir? Gazeteci yazar Evren Dede ile konuştuk. Ayrıntılar birazdan. Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Krize yönelik çözüm arayışları sürüyor. Macaristan yeni önlemleri devreye sokarken İsveç sığınmacılara kapılarını açtı. Fransa ise Schengen uygulamasını kısmen askıya almaya hazırlanıyor. Göçmen krizi Google'ı harekete geçirdi. Google, insani yardım sağlayan kuruluşlara katkı için bağış kampanyası başlattı. Ekonomi gündeminde ise tüm dikkatler ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Dünya Panorama bir doğal afet haberiyle başlıyor. Şili 8.3 ile sallandı. Başkent Santiago yakınlarında meydana gelen 8.3 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Depremin ardından tüm kıyı şeridinde tsunami alarmı verildi. Ülke çapında 1 milyon kişinin tsunami riski taşıyan bölgelerden tahliyesi gerçekleştirildi. Kıyılarda tsunami uyarısı yapıldıktan sonra Coquimbo kentini 4,5 metrelik dalgalar vurdu. Ülkede 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 220 bin ev yıkılmış ya da hasar almıştı. Sırada Yunanistan'daki seçim var. Yunanistan 20 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor. Son anketlere göre Syriza ve Yeni Demokrasi başa baş. Peki seçim hangi partinin zaferiyle sonuçlanır? Anketlere göre seçmen ne diyor? Syriza lideri Alexis Tsipras'a destek sürüyor mu? Bu soruları gazeteci yazar Evren Dede'ye yönelttik. Son anketlere göre Syriza ve Yeni Demokrasi Partisi'nin yakın oylara sahip olduğunu belirten Dede'nin izlenimlerine göre Syriza seçimin galibi olacak. Kararsızların oylarının belirleyeceği olacağı seçimde fark yarım puanda olabilir, 4 puanda.
Yunanistan'da son anketler Syriza Partisi ile hemen daha önce ana muhalefeti Yeni Demokrasi Partisi arasında başa baş bir seçim olacağını gösteriyor. Bundan bir ay önce esasında böyle değildi. Syriza Partisi'nin açık ara önde olduğu görülüyordu anketlerde. Ne olduysa bir ay içinde oldu. Peki seçimlerde ne olur derseniz, şu anda seçimlerde başa baş gitse de ben hala okuduklarım, konuştuğum insanlardan aldığım hep Syriza Partisi'nin yine de önde geleceği. Fakat kaç puan farkla önde gelir? İşte yarım puan, bir puanla da önde gelebilir. 4 puan farkla da önde gelebilir. Yunanistan'daki yasalara göre birinci gelen partide 50 milletvekili bonus milletvekili hakkı var. Dolayısıyla yarım puan bile önde gelse birinci parti mecliste 50 milletvekili bonus kazanmış olacak ve bu daha büyük bir farka neden olacak.
Gazeteci Evren Dede, seçmenin tavrının son bir ayda değiştiğinin ve Syriza'ya desteğin azaldığının altını çizerek, toplumda Syriza beklentileri karşılamadı düşüncesi hakim dedi. Dede, ancak bu düşüncenin diğer partilere bir avantaj şekline dönüşmediğine de dikkat çekti.
Seçmenin tavrının değişmesi değil de kararsızlar arttı. Bir ay önceki yapılan kamuoyu anketlerinde memorandum dediğimiz bu kreditörlerle yapılan anlaşmaya rağmen Tsipras'ın ve Syriza'nın önde, açık ara önde olduğunu görüyorduk. Çünkü halk neticede euro para biriminde kalmak istiyor ve neticede destek veriyordu. Fakat bu bir ay içerisinde ne oldu dediğimiz zaman toplumda şunu görüyoruz. Syriza ile ilgili bir beklentileri karşılamama var ama bu diğer partilere avantaj şekline dönüşmüyor. Şundan dolayı, çünkü şu anda kafa kafaya gittiğini söylediğiniz Yeni Demokrasi Partisi de PASOK'la birlikte tam 40 sene Yunanistan'ı yönetmiş bir parti ve dolayısıyla yolsuzluklardan tutun Yunanistan'ın bu hale gelmesi bu iki partinin sorumluluğu çok büyük. Dolayısıyla halkın içerisinde esas şu anda kritik olan kararsızların oyu olduğunu söyleyebiliriz. Kararsızların oyu artıyor, beklenti var. O beklenti kayboldu Syriza'dan. Ama Tsipras'ın genç olması, hitabetinin iyi olması, zaten şu anda Syriza Partisi'ni ayakta tutan Alexis Tsipras'ın bizzat kendisidir.
Evren'de de Yunanistan'daki anketlere göre Syriza lideri Alexis Tsipras'ın başbakanlığa en uygun isim olarak görüldüğünü söyledi. Tsipras'ın en fazla desteği kadınlar ve gençlerden aldığını belirten dede, seçimin galibini kararsızların oyu belirleyecek dedi.
Alexis Tsipras halkın gözünde inandırıcılığını koruyor mu? Anketlerde, kamuoyu anketlerinde bugüne kadar yaklaşık 20'nin üstünde anket yayınlandı. Bir soru vardır genelde. Yunanistan'da şöyle bir soru sorarlar. Sizce en sempatik lider kim? Birinci soru. İkincisi de sizce kim başbakan olmaya en layık? İşte bu ikinci soruda Alexis Tsipras açık ara diğer liderlerin önünde her zaman. Dolayısıyla Tsipras'ın başbakanlığa en uygun olduğunu düşünüyor Yunan toplumu. Ve Tsipras'ı bu konuda destek veriyor. Public Issue'nun yaptığı ankette Tsipras'ın oylarının kadınlardan ve gençlerden geldiği, Yeni Demokrasi Partisi liderine oyların ise, Meymarakis ise oyların ise erkeklerden ve 55 yaş üstünden geldiği görülüyordu dünkü ankette. Dolayısıyla hala gençlerden ve kadınlardan ciddi oy oranı var Tsipras'ın. Tek bir hata vardı diyebiliriz. Çok fazla taahhüt vermişti Syriza Partisi iktidara gelmeden önce Tsipras ve dolayısıyla o sözleri tutamadığından dolayı bir özellikle gençlerde diyelim bir hayal kırıklığı var ve onlar da hangi partiye dönecekleri noktasında tam karar vermiş değiller. %10-15 arası bir kararsız seçmen var. Eğer o kararsız seçmen hadi hiçbiri uygun değil yine Syriza'ya verilip derse 4-5 puan farklı da çıkabilir. Veyahut da bu seçmen bir başka partiye yönelirse bu sefer de Syriza'da ciddi bir oy düşüşü olacağı ve Yeni Demokrasi Partisi'yle başa baş bir rekabete gireceği de söyleyebiliriz.
Gazeteci Evren Dede'ye göre Yunanistan'da Syriza'nın iktidarda olmadığı bir hükümet uzun ömürlü olamaz. Tsipras'ın bazı avantajları olduğunun altına çizen Dede, Alexis Tsipras'ın iktidarı döneminde Rusya ve Çin'le ilişkilerinde önemli hamleler yaptığı belirtti. Gazeteci, Tsipras, Avrupa Birliği'nin emirlerine göre değil, bağımsız bir ülke olarak dış politikasını kurgulayacağını gösterdi diye konuştu.
Ben hep şunu dedim. Referanduma giden Yunanistan Avrupa'nın esasında eğer anlaşamazsa Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleriyle özellikle Almanya'yla Avrupa'nın Küba'sı olma yolunda gidiyor demiştim. Bugün de şunu hala iddia ediyor. Yunanistan'da Syriza'nın iktidarda olmadığı bir hükümetin çok fazla uzun süre ayakta durma şansı olmayacak. Diğer bütün partiler bugüne kadar hep memorandumları, kreditörlerle yapılan anlaşmaları zaten kabul etmiş partiler, büyük partilerde. Dolayısıyla Syriza radikal sol kanattan çıkıp oy oranını işte bu inanılmaz yüksek boyutlara getirdi ve sol kesimi temsil ediyor. Ne kadar bazıları kızmış olsa da hayır gerçek solu temsil etmiyor dese de. Dolayısıyla Syriza'nın olmadığı bir hükümeti Yunanistan'da çok fazla ayakta kalabilmesi mümkün değil. Syriza'nın ve Alexis Tsipras'ın şu avantajı var. İktidarda kaldığı 8 aylık dönem içerisinde Rusya ile ilişkilerinde belirli hamleler yaptılar. Çin'le ilişkilerinde belirli hamleler yaptılar. Ve Batı'nın Avrupa Birliği'nin sadece emirleriyle hareket edeceğini bağımsız bir ülke olarak da dış politikasını kurgulayacağını söyledi. Dolayısıyla Syriza'nın hem Rusya ile hem de Çin'le olan ilişkilerine baktığımızda bugün kreditörlerle de uzlaşmış bir Tsipras'ın yine iktidarda olmasını zannedersem Avrupa'nın da işine gelir. Birçok ülkenin de Rusya dahil daha avantajlı olabilirler.
Evren'de de Yeni Demokrasi Partisi'nin seçimin galibi olması durumundaysa geniş bir koalisyon taraftarı olacağını öngördü.
Yeni Demokrasi Partisi iktidara geldiği zaman tek başına iktidar olamaz. O oyu alsa bile eminim bundan diğer bütün partilere teklif edecektir geniş çaplı bir koalisyon kurmayı. Çünkü alınması gereken tasarruf önlemleri var. Hiçbir partinin bunu tek başına alıp da yapabilme gücü olmaz.
Göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük göçmen krizine karşı çözüm arayışlarını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu, sığınmacı akınının yaşandığı İtalya, Yunanistan ve Macaristan üzerindeki yükü hafifletecek yeniden yerleştirme planını kabul etti. Plan doğrultusunda 120 bin sığınmacı Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılacak. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları ise önümüzdeki hafta Salı günü sığınmacı krizini görüşmek için bir araya gelecek. Avrupa'da yaşanan sığınmacı kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Almanya'nın yıl sonuna kadar kabul edeceği mülteci sayısını 800 bin ile 1 milyon arasına yükseltmeyi planladığını belirtti. Başbakan, Avrupa Birliği ülkelerinin Suriyeli mültecileri için daha fazla şey yapması gerektiğini de ifade etti. Türkiye'nin 2 milyonu aşkın Suriyeli'ye ve Iraklı'ya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun yük paylaşımı konusunda adım atması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği ülkeleri Schengen'i tartışıyor. Sığınmacı akınına uğrayan Almanya'nın Schengen uygulamasını kısmen askıya almasının ardından diğer ülkelerde önlem almaya hazırlanıyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, göçmen krizi karşısında ülkesinin gerektiği takdirde sınırlarında Schengen kurallarını askıya alacağı uyarısında bulundu. Valls, Fransa sınırlarında yeniden kimlik kontrolü uygulamasına geçici olarak gitme konusunda tereddüt etmeyecek dedi. Başbakan, söz konusu uygulamanın gerektiği takdirde birkaç hafta içinde uygulamaya sokulabileceğini ifade etti. Fransa bir yandan da kaçak göçle mücadele için gümrük polisi sayısını artırmaya hazırlanıyor. Fransa Başbakanı bu meslek grubu için 900 kişilik kadro açılacağını söyledi. Macaristan sığınmacılara yönelik katı önlemler almaya devam ediyor. Macaristan, Sırbistan ve Romanya sınırından sonra Hırvatistan sınırına da tel örgü çekecek. Açıklamayı Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptı. Orban, sığınmacılarla mücadele konusunda gerçek gücü tel örgüden değil, ağırlaştırılan yasalardan aldıklarını belirtti. Macaristan hükümeti yasa dışı göçü engellemek için Sırbistan ve Romanya sınırını tel örgüyle kapatma kararı almıştı. Ülkede 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere göre yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışmak suç kabul edilecek. Suçlular 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Sınıra çekilen tel örgülere zarar vererek sınırı geçmenin cezası ise 5 yıl hapse kadar yükselebilecek. Avrupa ülkelerinin birçoğu sınırlarını sığınmacılara kapatırken İsveç sığınmacı kabul etmeye devam ediyor. Bir hafta içinde ülkeye 5200 sığınmacı alındı. Göçmen Dairesi raporlarına göre İsveç, Haziran ayında 6619, Temmuz'da ise 11743 sığınma talebini kabul etmişti. Göçmen krizi Google'ı da harekete geçirdi. Google, insani yardım sağlayan kuruluşlara katkı için bağış kampanyası başlattı. Şirket toplanan ilk 5 milyon euroya kadar her bağışa karşılık aynı tutarda bağış yapacak. Böylece ilk etapta toplam 10 milyon euro tutarında bağış elde edilecek. Bağışlar, sınır tanımayan doktorlar, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Çocukları Kurtarın Vakfı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine aktarılacak. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz.
Can fly like a bird in the sky. Hey,
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye ve Orta Doğu'da yaşananların masaya yatırmak için olağanüstü toplantıya davet etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuşacak. Putin'in gündeminde terörizmle mücadele var. İsrail-Filistin hattına uzanacağız. Krize yönelik kritik bir görüşme yapılacak. ABD Başkanı Barack Obama, 9 Kasım'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlayacak. İki lider, İsrail'in Filistinlilerle ilişkileri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumu ele alacak. Küresel ekonomide gözler FED toplantısında. ABD Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklayacak. Karar öncesi OECD'den kademeli faiz artırımı çağrısı geldi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina bu yılın en iyi Merkez Bankası Başkanı seçildi. Şimdi ayrıntılar. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Rusya'dan gelen bir çağrıyla başlıyoruz. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya davet etti. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine Suriye, diğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gelişmeleri gündeme almaları için çağrıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, oturumun 30 Eylül'de düzenlenmesini önerdi. Rus yetkili, terörist tehditlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan çatışmaların bu buluşmada ele alınması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan 70. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuşacak. Putin böylece 10 yıl aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmiş olacak. Putin'in konuşmasında terörizmle mücadele gibi uluslararası gündemde yer alan kilit konulara dikkat çekmesi bekleniyor. İsrail-Filistin ilişkileri açısından kritik öneme sahip bir ziyaret haberiyle devam ediyoruz. ABD Başkanı Barack Obama, 9 Kasım'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ziyaretinin ABD ile İsrail arasındaki derin ve kalıcı bağların bir göstergesi olduğunu belirterek, Obama, dört gözle Netanyahu'yu bekliyor dedi. İki lider, İran'a varılan nükleer anlaşmanın uygulanma süreciyle bölgesel güvenlik konularını masaya yatıracak. İkilinin görüşmesinde, İsrail'in Filistinlilerle ilişkileri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durum ele alınacak. İsrail, taş atan Filistinlilere karşı sert önlemlere başladı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun dünkü taş ve molotof kokteyli atanlara karşı savaş ilan ediyoruz açıklamasının ardından, İsrail Başsavcısı kritik bir karara imza attı. Başsavcı, keskin nişancıların taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasını da içeren kararı onayladı. Bu kararla İsrail polisinin taş ve molotof attığı gerekçesiyle Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanması hukuki olarak onaylanmış oldu. Kararın verilmesinin ardından uygulanmasına da başlandı. Kudüs'te polise molotof kokteyli atan bir Filistinlinin bacağından vurulduğu belirtildi. Bölgeden bir haberle devam edelim. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin Fas Kralı Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ve Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Görüşmede bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarına İsrail'in tavrıyla mücadele için atılacak adımlar konusunda koordine olmak görevi verildi. Yahudiler için yılbaşı olarak kabul edilen Rosh Hashana tatili nedeniyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya alınmasını protesto eden ve içeri girmek isteyen Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale edilmişti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ve Dünya Panorama ekonomi gündeminde öne çıkan haberlerle devam ediyor. Gözler FED toplantısında. Küresel piyasalar için kritik öneme sahip ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı Açık Piyasa Komitesi toplantısının kararları bu akşam açıklanacak. Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odak noktasında yer alıyor. FED'in bu ay faiz artıracağına yönelik beklentiler, özellikle Çin'in büyümesine ilişkin kötümserlik ve piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisiyle azalsa da, ekonomistlerin önemli bir kısmı faiz artırımına gidilmemesinin FED'in kredibilitesine zarar vereceğini savunuyor. ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz artırmayacağı beklentisinin güçlenmesi, Aralarında Türk lirasının da bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiren Rus rublesi %2.4 artışla 65.25 dolar seviyesine yükselerek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi. Benzer şekilde Malezya ringgiti ve Güney Afrika randı %1.4 kazançla son 2 haftadaki en değerli seviyelerini gördü. Dolar-TL paritesi de 2.99 seviyesine gerilerken bu Türk lirasının son zamanlardaki en yüksek günlük kazancı olarak kaydedildi. Analistler gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde izlenen yükselişin Fed'in faiz artırışını ertelemesi durumunda devam edeceği öngörüsünde bulundular. Fed'in faiz kararı öncesinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, ABD Merkez Bankası'nı kademeli faiz artırımına davet etti. Kuruluş, gelişen ülkeleri ise sermaye akışlarında oynaklığa hazır olmaları konusunda uyardı. OECD, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini de değiştirdi. Bu yıl, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini %3.1'den %3'e indirdi. ABD ekonomisine ilişkin tahminini ise %2'den %2.4'e yükseltti. OECD, Çin ekonomisine ilişkin tahminini %6.8'den %6.7'ye revize ederken, Euro bölgesi için tahminini %1.5'den %1.6'ya yükseltti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Euromoney dergisi tarafından bu yılın en iyi Merkez Bankası Başkanı seçildi. Euromoney dergisi, Elvira Nabiullina başkanlığındaki Rusya Merkez Bankası'nın yaptırımlar ve düşük petrol fiyatlarına rağmen faiz oranını artırma dahil makul yöntemlerle ulusal parayı sabitlemeyi başardığını yazdı. Rusya Merkez Bankası Başkanı, Euromoney ödülünü Ekim ayında Peru'daki IMF ve Dünya Bankası zirvesi sırasında yapılacak özel resepsiyonda alacak. Dünyanın en iyi Merkez Bankası Başkanı ödülünü geçen yıl Hindistan, 2013'te Meksika, 2012'de ise Kanada temsilcileri almıştı. Ve bir teknoloji haberiyle dünya panoramayı noktalıyoruz. Apple ilk Android uygulamasını yayınladı. Android platformunda çalışan ilk uygulamasını geliştiren Apple, tahminlerin aksine bu platforma kendi uygulamalarını getirmek yerine Move to iOS isimli bir uygulamayı kullanıma sundu. Google Play Store üzerinden kullanıma sunulan uygulama sayesinde Android kullanıcılarının iOS platformuna geçişi kolaylaştırıldı. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.